Ayrım 7.
Bütün fırçılar suyun dibini boylamıştı. Bizim yerimize geminin dümen suyundaki balıklar içiyordu onları. Tahmin ettiğimden daha kısa bir sürede kendime gelmiştim. Hiç beklenmedik bir zıtlıklar yumağında yaşamıştım son birkaç gün içinde. Dostumla baş başa vermiş, bizi tekrar karşılaştıran göksel mucizeyi konuşuyorduk. Seninle bir daha ancak öbür dünyada buluşabileceğimi düşünüyordum dedim. Tanrı aşkına nasıl oldu da sağ kalabildin anlatsana. Allah'a şükürler olsun. Bu müminler kadırgayı batmadan önce gördüler. Onlardan biri olduğumu anlayınca da beni hemen kurtardılar ve derhal intikam almaya karar verdiler. O büyük fırtınada İtalya civarında bir küçük koya sığındık ve sizi kaybettik. Dün tekrar bulduk. Gerisini zaten biliyorsun. Onu son gördüğümden bu yana dostum oldukça değişmişti. Uzun Venedik tarzı elbiseler içindeki adam gitmişti. Özünde biliyordum aynı insandı ama değişen kıyafetleriyle birlikte farklı bir karakteri de bürünmüş gibiydi. Koyu lacivert kadifeler içinde biraz daha yumuşak görünüyordu. Bu ince ve şefkatli hal başkalarına belli ki bir parça kadınımsı bile gelebilirdi. Oysa ben bunu sade, doğal ve neredeyse kutsal bulmuştum. Bu renk sakalındaki griliği daha bir vurgulamıştı ve onu hatırladığımdan daha yaşlı yapmıştı sanki. Titizce sarılmış sarığı büyük ve yüce bir bilgelik katmıştı Hüseyin'in genel havasına. Karnına doladığı geniş çiçekli ipekten kuşak da onu irileştirmiş gibiydi. Kuşağına soktuğu muhtemelen henüz sıcak olan iki gümüş tabancayla doygun bir burjuvayı andırıyordu ve bu da beni rahatlatıyordu. Branta nehri kenarında orkideler arasında onu ilk tanıdığım anı hatırladım. Ortada birleşen kalın kaşlar ve onların altında nazik ve neşeli parıltılar saçan iki kahverengi göz. Karemsi kesilmiş bir sakal, geniş, hafif kemerli bir burun ve her kahkahasıyla ortaya çıkan bir çocuğun kolay kolay unutamayacağı altın diş. Şıkırtılı Padova güneşinin altında ne güzel bir yaz günüydü. Tanışır tanışmaz dost olacağımızı ikimiz de hissetmiştik. Bana kendi çocukluğunda öğrendiği şarkıları söylemişti. Sözlerini anlamadığım şarkıları. Ama bunlar öylesine hoşuma gitmişti ki derhal dadımın elini bırakıp onunkini tutmuştum. Şimdi gece olmasına karşın ve Brentan'daki topraklar borçlar karşılığında çoktan elden çıkarıldığı halde bir çeşit altıncı hissin peşinde içsel bir aydınlanmaya uğramışçasına o anın ışığı beni tekrar aydınlatıyordu sanki. Bu duyguyla anladım ki Hüseyin'de en sevdiğim şey onun Suriyeli kısmıydı. Venedikli adam benim dilimi konuşuyordu ama o kılık içinde ona tam olarak güvenemiyordu. Belki kendisi bile tam olarak güvenemiyordu. Sanıyorum benzer bir düşünce onda da vardı. Bu gece onu savunmak için hayatımı tehlikeye attığımdan ötürü teşekkür eden sesi bana bunu gösteriyordu. Aslında sözleri biraz fazla resmi ve şatafatlıydı. Ama zaten insan ruhunun üzerine bir pul gibi yapışıp kalmış bir borçlanma duygusu içindeyken daha başka nasıl minnetini ifade edebilirdi? Yine de aynı duyguları paylaştığımızı ses tonundan hissedebiliyordum. Belki o eski şarkılar bile gizlenmişti kelimelerin arasına. Bir şey değil dostum dedim ve devam ettim. Sen de benim için aynı şeyi yapardın. Hayır dedi Hüseyin. Yapacağımı söyleyemem. Gerçeklerden bahsetmek gerekirse senin aklını yitirmiş olduğunu düşünmüştüm. İnanılmaz bir aptallık. Peki ama bu çılgınlığın nedeni neydi? O kadırgayı batırmasaydım şövalyeler hiç düşünmeden senin kafanı patlatacaklardı. Ve seni içine koyacakları tabutları da hazırdı. Allah'ın dediği olur. Biz buna inanırız. Fakat tüm özgüvenine rağmen sen bile bunu hissedebilirdin içinde. Ama diyorum ya, tamamen aklın başından gitmişti. Evet, neydi o halin? Korsanlara elindeki maşaya sıkıştırılmış bir kor parçasıyla meydan okuyuş. Yine de işin doğrusu, Allah'tan daima senin gibi bir savunucum olmasını isterim. İşin doğrusu Hüseyin dedim. Ruhumda ağırlığını taşıdığım tek vebal seninki değil. Amcam Yakup da var. Bundan sonra tüm yaşantımı Tanrı'ya dua ile geçireceğim. Ve kendimi asla affetmeyeceğim. Bu Allah'ın emriydi diyerek Hüseyin beni rahatlattı. Kendini suçlamamalısın. Beni gemiye aldığı için şövalyeler zaten onu öldüreceklerdi. Bir süre amcamın iyiliğini andık ve ondan söz ettik. Sonra çaresiz bir şekilde o kız benim aklımı başımdan aldı diye bağırdı. Hüseyin beni düşünceli bir yüz ifadesiyle başını sallayarak onayladı. Pekala söyle bakalım. Ambarda geçirdiğim bir haftanın ardından bu kız için neler hissediyorsun? Şimdi daha bir sağduyuyla düşünebiliyor musun? Verecek cevabım yoktu. Sormamın nedeni dedi Hüseyin. Bizim komutan ganimetin paylaştırılması konusunda sabırsızlanıyor. Ganimet? Tabii ki köleler, altınlar, mücevherler ve diğerleri. Bayağı iyi bir mal kaldırdık bu kadırgadan. Bizi de ganimet olarak gördüğünüzü mü söylemek istiyorsun? Dostum, bu adil bir dövüştü. İtiraf etmelisin ve biz de kazanan tarafı olduk. Fakat Venedik Cumhuriyeti sizinle dosttur. Anlaşma da imzalanmıştı. Şövalyelerle de dostsunuz. Onlar bizim dindaşımızdı. Bir kılıcın parıltısı ardına düşmüş olanlar şimdi ya da sonra daima bu inişleri de göze almalıdırlar. Hadi gel, suratını asma. Tabii ki sen serbest kalacaksın. Onlarla konuştum ve senin benim manevi oğlum olduğunu söyledim. Sen Jean Şövalyeleri tarafından ambara tıkılan bir adamın asla tahmin edildiği oranda bir zındık olamayacağına karar verdi komutanımız. Mallarımı bana geri verdiler. Bu da çok iyi. Gerisi de bizim kendi korsanlık kurallarımız içinde paylaştırılacak. Peygamber Efendimizin de neredeyse 1000 yıl önce belirttiği gibi. Bu konuya benim asla bir itirazım söz konusu olamaz. Buna insanlar da dahil mi? Gayet tabii dahil. Gemilerimizde kürekçiye ihtiyaç var. Şehirlerimizde de kölelere. Bu adil bir durum dostum. Adil? O zaman buna Allah'ın isteği diyelim ve olduğu gibi kabul edelim dedi Hüseyin. Kürekçilerinizin arasında 5 Müslüman tespit ettik ve onlara özgürlükleri geri verildi. Şimdi yenileri gerekli. 12. Hadi hadi. Sana karşı çok aşın davrandım belki de. Ama işlerin nasıl gittiğini ancak böyle anlayabilirdin. Komutanımız iyi kalpli bir adamdır. Ve şu seçenekleri sunuyor sana. Şimdi doğruca Korfu'ya yelken açabiliriz. Ve valiyle fidye karşılığı anlaşabiliriz. Ya da benim hayatımı kurtarmış olduğun için komutan kızı sana verecek. Ve Tripoli'ye varır varmaz serbest bırakılacaksınız. Bu adaletten de daha fazla. Bu büyük bir cömertlik. Ve dostum o kızın tadını gönlünce çıkarmanı dilerim. Sessizce Hüseyin'in varlığının bende yaratmış olduğu o kısacık süren güven duygusunu arıyordum. Ama sonuçta o da bir inançsızdı. Kararsız görünüyorsun dostum. Gel seni kıza götüreyim ve komutanın yüce yürekli önerilerini daha sonra değerlendirelim. Hüseyin beni güverte boyunca götürürken bir Türk'ün üzerinde pembe ipeği, bir başkasının kulağında da gözyaşı damlası şeklindeki inciyi gördüm. Bana neden bu kadar aşina geldiklerini biliyordum. Kadın mapuslar, Madonna Bafo, halası ve 2 hizmetçiyle kameralarında kalma izni verilmişti. Ama tüm eşyalarına el konulmuştu. Nöbetçi bize kapıyı açtığında rahibeyi sıkıntı içinde acı çekerken bulduk. 2 hizmetçi hava alabilmesi için başlığını çıkartmış, alnına soğuk kompres yapıyorlardı. Darmadağınık, kırpık, solgun saçları yolunmuş kas tüyü gibi diken dikendi. Ve bu hal onu çırılçıplak görmekten daha müstehcendi sanki. Hemen arkamı döndüm. Yeğeninin odada olmadığını fark ettimse de nedenini sormadım. Bunu kapıdaki nöbetçiye sert bir tonda Türkçe olarak Hüseyin sordu. Adamın cevabı da aynı şekilde heyecanlıydı. Ne dediğini bilmememe karşın çaresizliğini anlatıp merhamet içinde yalvardığını anlayabilmiştim. Elinden gelenin en iyisi için çabalamıştı. Kabaca kızın gittiği yönü işaret etti. Biz Kadırga'da o yöne aceleyle giderken Hüseyin kafasını salladı. Ve kumandanın öfkesiyle Venedikli kızların salaklıkları üstüne bir şeyler mırıldandı. O türbanın altındaki kafanın endişeleri beni de sarmıştı. Bafo'nun kızı bir tutuklu ve hatta bir köleydi. Bu şehvetli Türkler de kim bilir kaç zamandır haremlerinden uzakta, denizlerdeydiler. Onların o güzel yüzü, genç ve narin vücudu görmezden gelmelerini nasıl umabilirdim? Kendimi neden iyi duyguların sakinliğine bu denli kaptırmıştım? Ambarda geçen günler benim öylesine aklımı karıştırmıştı ki, orada iyi bir yemek ve temizlikten başka bir şeye yer kalmamıştı. Ben rahatımın peşindeyken bir takım sünnetliler onu çığlık ve çırpınmalarının kulağımıza ulaşamayacağı, yan tarafımızda seyreden o küçük Türk gemilerinden birine atmış olmalıydı. Biz Kadırga'nın iskele tarafına geçip bitişiktekine atlarken o çığlıklar sessiz inlemelere dönüşmüştü herhalde. Ya da bunlar tatmin olmuş vahşi adamların sesleriydi. Belki de o çoktan acı, utanç ve keder içinde ölüp gitmişti. Türk gemisinde ilk gördüğüm şey yüreğimi ağzıma getiren büyük siyah şekildi. İkinci bir bakışla onun Pierre olduğundan emin olmuştum. Elindeki derisini parlatan meşaleyle bir kömür yığınına benziyordu. Yerlere kapaklanmış vücutlar arasında temkinli adımlarla yürüyordu. Bunlar savaşta yaralanmış olanlardı. Kolundan, bacağından yaralanmışlar. Yüzü bir kılıç darbesiyle paralanmışlar. Ya da patlayan barutla yanmış olanlar. İki tarafında adamlarıydı bunlar. Ve pek çoğu geceyi çıkaramayacaktı. Gün boyunca izlediğim savaşın sonuçları dehşet vericiydi. Bu insan mezbahasında P Piero'yu izleyen soluk altın renginde ince uzun biri vardı. Tüm mücevherleri çıkartılmıştı. Ama bana her zamankinden daha ilahi görünüyordu. Venedik mavisi giysileriyle uzanıp kalmış birinin başucunda diz çöktü. Göğsünün üzerinde haç çıkardı ve dedi ki, bu adam ölmüş. Gölge gibi iki denizci gelip çabucak cesedi kaldırarak denize attı. Daha sonra onun bir Türk'ün önünde eğildiğini gördüm. Adamın yarasına baktı ve kovayı istedi. Kova onun yaraları yıkamak için kullandığı şarapla doluydu. Ambar pamuklu ve yünlü kumaşlarla yüklü olduğu halde ona bir metre bile verilmemişti. Sargı gerektiğinde onun kalçalarını artık ancak örtebilen gömleğini yırttığını gördüm. Bezi hazırladığında yaralı adama doğru tekrar eğildi. Adam korku içinde ona gitmesini işaret etti. Tekrar denedi. Yatıştırıcı sözler söylüyordu. Bu kez asker öylesine bir dehşetle kaçmak istedi ki yarasından kanlar fışkırdı. Sanıyorum ölümcül yaralarından çok kızın efsunlu bakıcılığından korkmuştu. Bafo'nun kızı ona şöyle bir baktıktan sonra ayağa kalkıp adamı takdir etti. Allah'ın belası aptal Türk dedi. Bunu öyle karmakarışık bir ruh halinin sesiyle söylemişti ki adam asla manasını bilemezdi. Onu durdurmalısın dedi Hüseyin bana, komutan gelmeden önce. Ama artık çok geçti. O çoktan kadırganın kenarında belirmişti bile. Güçlü görünüşlü bir adamdı. Çenesinin kenarlarında çifte tabanca gibi sarkan simsiyah kalın bıyıkları vardı. Yüzünün diğer yerleri tıraşlıydı. Yine de ya geçen hafta tıraş olmaya vakit bulamadığından ya da sakalının azgınca büyümesinden, bence bu yüzdendi, suratında koyu bir gölge vardı. Kolları ve göğsü de kıl içindeydi. Elleri göğsünde kavuşturulmuş, güvertede dikiliyordu. Ve öylesine bir kükredi ki sanki gücü yelkenleri dolduracak gibiydi. Hüseyin bu öfkeye muhterem efendimiz, saygıdeğer efendimiz gibi kelimelerle başlayan cümlelerle cevap verdi. Böylesi bir şiddetin önünde hiçbir alçak gönüllülüğün yol alabileceğine aklım yatmadığı halde her cevabın başına eklenen bu itaatkar eğilmeler dostumu yenilgiden kurtardı. Komutan bıyıklarının arasından top ateşi gibi çıkan bir takım sert sözler söyledi sonunda. Ama Hüseyin bana döndüğünde yüzündeki küçük gülüş belayı sıyırdığımızın habercisiydi. Hemen ardından iri yarı iki Türk'ün gelip Madonna Bafo'yu derdest ettiklerini hayretle gördüm. Kız onlarla ateşli bir şekilde mücadele ediyordu. Ölmüş askerlerin yerine yenilerinin geleceğini düşündüm bir an. Ama adamlar çok güçlüydü. Küfür ve tekmelerine rağmen Madonna Bafo'yu alıp kadırgadaki kameraya götürdüler. Odanın kapısına daha sert ve haşim bir nöbetçi yerleştirildi. Gözlerinde öylesine bir bakış vardı ki eminim onları kaybetmemek için elinden geleni yapacaktı. Kapının öbür tarafında Bafo'nun kızı çığlıklarla belalar okuyordu. Eğer gece pırıl pırıl olmasa Tanrı'nın gazabının üzerimize gök gürültüleriyle ineceğini düşünebilirdim. Yine de sesler yeterince ürkütücüydü. Hüseyin'in nöbetçiyi bir küçük aralık için bile kandırması bayağı zaman aldı. Sanıyorum dostumun bana dönerek söyledikleri adamı ikna etmişti. Bana daha sonra onun senin kız kardeşin olduğunu söyledim dedi. Madonna Bafo bizi görünce yere kapaklandı. Nefret ve hainlik ithamıyla dolu bir sessizlik içindeydi. Bu da nöbetçinin bizi yalnız bırakmasına yardımcı oldu. Dışarı çıkıp kapıyı üzerimize kilitledi. Hüseyin ve ben kapının yanındaki boş bir sandığın üzerine oturduk. Odanın dibinde rahibenin yatağında da dört kadın. Madonna Bafo halasının elini eline almış, ona rahatlatıcı sözler söylüyordu. Bana bütün bunlar rolmüş gibi geldi. Ona göre bir kadının sinir bozukluğu ya da çarpıntı gibi hastalıkları kılıç ya da barutla yaralanmış erkeklerin hastalığının yanında hiçbir şeydi. Bu çelişki bana Bafo'nun kızının gözünde kadın yaşamlarının anlamı olmadığını düşündürdü. Ona göre kadınlar yumuşak ve zayıftılar. Bu izlenim beni öylesine etkilemişti ki onu pislik ve kan arasında yırtık pırtık giysiler içinde saçı paşı bir anda yaralılarla uğraşırken çok güzel bulmuş olmama rağmen şimdi gözüme tiksindirici geliyordu. Kadınlar hastalarıyla meşgul gibiydiler. Hüseyin ve ben ellerimize bakarak oturduk. Fısıltıyla dedim ki, hadi dostum, kalk gidelim. Hüseyin kapıyla kadınlar arasında bir yerde durup "Onu almıyor musun?" diye sordu. "Beni şimdiye kadar tanımış olman gerekir Hüseyin," dedim. "Bu kadını bu şekilde alamam. Bir köle olarak, ganimet gibi. Siz Türklerin yaptığı gibi. Eğer onu istiyorsam, alacaksam onu kazanmalıyım. Ruhunu da, bedenini de. Hak etmeliyim. Tanrı sana bir daha böyle bir kısmeti nasip etmeyebilir. Bırak bu Tanrı ile benim aramda kalsın," dedim. Ölüme kadar bile gidebilecek bir yolda yürüyen adam gibiydim. Hüseyin, "Nasıl diyorsan," dedi. "Ama doğrusu siz Venedikli erkeklerin hayatı 10 kat daha zorlaştırmasını da bir türlü anlamıyorum. Şunu da eklemeliyim. İşleri komutan için zorlaştırıyorsun." "O evet," dedim bir parça alaycı bir biçimde. "Şimdi komutanın onun sunacağı zevklerden tek başına yararlanabilir." "Dostum," dedi Hüseyin. Sesi incinmiş gibiydi. "O kızı sana vermek istedi. Sorumluluktan kurtulmak istiyordu. Bu kızla başa çıkmanın çok zor olacağını biliyordu. Komutanının şehveti tepeye vurmuştur şimdi herhalde. Komutanı aşağılıyorsun beni yerim. Ben buna izin veremem. Uluç Ali saltanat donanmasındadır. Ve kaptan paşadır. Bu denizlerde harem teslim edilecek kadar dürüst olmasıyla tanınmıştır. Kadın esirlerine kız kardeşi gibi davranır. Arkadaşımın sesindeki içtenliğe güvenmemem gerekiyordu. İçimdeki bazı acılı şeyleri de dökmem. Yine de onları haremde gibi kilitli tutacak. Onların kendi güvenlikleri için. Madonna Bafo yaralılarla uğraşıyordu, oynaşmıyordu. Pek çok kişi bu işte görevli zaten. Onun yanında işlerini yapamazlar. Erkek hastalara erkek bakıcılar gerekir. Kadınlar kendi rahatlarına bakmalıdırlar. Ama yaralı adamların arasında ona ne zarar gelebilirdi ki? Bunu biz değil, Allah bilebilir. Ama adamların çoğu Hristiyandı ve onun Hristiyanlardan çekinmesini gerektirecek hiçbir şey yok. Gerçekten mi, dedi Hüseyin. Bizim Malta şövalyeleriyle ve diğer Haçlılarla olan deneyimlerimiz daha farklı. Mesela Cezayir'deki kadınlarımız şuna inanmışlardır ki İblis Hristiyanların merhametine sığınmaktansa kocalarının kılıcına göğsünü dayamak daha evladır. Hayır dostum, eğer komutanımın sana sunduğu merhametinden yararlanmayacaksan o zaman onun kurallarını tartışmak da sana düşmez. Kumandanına Korfu'ya gitmemizi söyle o zaman, dedim. Bırakalım böyle olsun. 13. İki gün boyunca ufukta Korfu odasını seyrederek oturduk durduk. Direğe çektiği beyaz bayrakla Türk kumandan elindeki rehineler için pazarlık yapmaya çalıştı. Ne denli yumuşak öneri yolladıysa da bu asla geri gelmedi. Cevabı meydanda idam edilenleri gözlerimizle görmüşçesine biliyorduk. Allah senin belanı versin Türk. Senin Tanrı tanımazlığına tek bir altın bile ödemeyiz biz. Geber. Valinin kızı gururlu ve inatçı bir teslimiyet içinde olan biteni izliyordu. Üçüncü gün Korfu limanındaki tüm gemiler, sanıyorum ki zaten tamamı dörttü, aceleci bir öfke içinde bize doğru harekete geçtiler. Vali bir aptal, dedi Hüseyin. Üstelik de bir barbar. Ne çeşit bir adam öz kızı ve kız kardeşinin içinde olduğu bir gemiye saldırır. Uluç Ali, Hüseyin'e göre yeteri kadar merhamet göstermişti. Gemilerimizi geri döndürdü ve anlamsız bir savaşta hayat kaybetmektense uzaklaşmayı tercih etti. Büyük kadırga bizi yavaşlatıyordu. Gövdesindeki delikler tüm tamirata karşın su alıyordu. Ama Türkler buna karşı hazırlık yapmışlardı. Bizi ve ganimetlerini öbür gemilere geçiriverdiler. Bana bir başka seçenek daha sunulmuştu. Kadırga'da kalıp vatanıma dönmek ya da Türklerle kalmak. Amcamın ölümünden sonra hiçbir yakın akrabam kalmamıştı. Ve İtalya'da bir geleceğim olacağı da şüpheliydi. Hüseyin benim en iyi dostumdu. Ama yine de Venedik'i bir daha görmeme olasılığı vardı. Madonna Bafo da bunu duymuş olmalıydı. Gözlerini bana dikti. Sanki şunları demek istiyordu. Sen bir korkaksın Veniero. Umarım babam seni bir hain olduğun için parça parça keser. Kaderim bir çift gözle mühürlenmişti. Türk gemisine çıkan merdivenleri tırmandım ve bu hareketle Venedik limanına elveda dedim. Korfulu gemiler üzerimize saldırmaya başlayınca Türkler kadırganın iplerini kestiler. Vali Bafo ona yanaşıp ele geçirmeye çalışırken Biz de uygun bir rüzgarın koynunda seyretmeye başladık. Gün batarken açık denizde her türlü tehditten uzak ilerliyorduk. "Şimdi nereye gidiyoruz dostum?" diye sordum Hüseyin'e. "Konstantinopolis'e," diye cevap verdi Hüseyin, şıkırdayan bir gülüşle. Dilinden bu sözler saf bal gibi dökülüyordu. Tek başına yenemeyecek kadar kuvvetli ama dayanılmaz. Bundan 2 gün sonra rahibe bu dünyanın kahrından kurtulup tanrısına kavuştu. Bir hafta sonra da bir salgın hastalıktan ötürü hizmetçilerden biri. Bu ateşli hastalık birkaç yaralı askerle birlikte bizim ihtiyar zenci Piero'nun da sonu oldu. Daha önce de denizde ölümler görmüştüm ve buna dayanmayı başardım. Hüseyin'le geçirdiğim her an çok daha hoşuma gitmeye başlamıştı. Anlattığı hikayeler, söylediği şarkılar yaşıma uyan yeni numaralarıydı. Ve ben henüz çocukluktakilerin büyüsünden bile kurtulamamışken bunları nereden bulup aktardığını anlayamıyordum. Bu arada onun dilini de öğrenmeye çalışıyordum. Doğrusu bu onun dili değildi tam olarak. Ana dili Arapçaydı ama şu anda İslam dünyasının politikası Türkçeydi. Ve Hüseyin benim bu gayretimi anlıyordu. Daha önceden amcamla dolaştığım zamanlardan selam kelimesini ve pazarlık etmesini öğrenmiştim. Ama şimdi bu işin bir milletle dalga geçen deyimlerden daha fazla bir şey olduğunu anlıyordum. Kesinlikle apayrı bir dildi. Venedik dilinden ne bir eksiği ne de bir fazlası vardı. Ve daha da önemlisi, daha önce hiç hayal etmediğim bir dünyayı ifade ediyordu. Eskiden birkaç kez Antakya ve Konstantinopolis'e gitmiştim. Oradaki yaşam bana kukla tiyatrosu gibi görünmüştü. Seyirciler gittikten sonra hiçbir gerçekliği kalmayan bir gösteri. Şimdi görüyordum ki böyle değildi. Yalnızca bir gerçek değil, aynı zamanda bir derinlik ve hayat vardı. Üstelik bu öyle bir hayattı ki benim geride bıraktığımla ilgili kuşkularım çoğalıyordu. Güvertede oturup evlerinden söz eden gemiciler diğer gemiciler gibiydi. Ve ben hayata bakışımın ikiye katlandığını hissediyordum. Yürekten bir kahkaha atarak bu konuşmalara dahil olmaya çalışıyordum. Ama beni kabullenmelerinin ardında yatanın bir dalgacıyla muhabbet değil de yeni bir yandaş edinme olduğunu daha sonra anladım. Yarım düzine ya da daha fazla memleketlim, Türk gemilerinde kürek çekerek ölmenin cazip bir son olmadığına karar vererek İslam'a geçmişlerdi. Onları bu dönmelerinden ötürü suçlayamıyordum. Bunu nasıl yapabilirdim? 10-15 kelimelik bir anlatım farkı buna yetmiyordu. Ve sonunda gördüğüm, aslında bizim tümüyle ayrı bir topluluk olduğumuzdu. Sadece bir şey eksik geliyordu bana. Bu Müslümanlar bilindiği gibi asla kadınlardan söz etmiyorlardı. Bu konuda gayet tutucuydular. Bu onların dininin bir gereğiydi. Suriyeli Hüseyin bile Santa Lucia'da sohbet ettiğim Venedikli Enrico'dan farklıydı. İçlerinden biri Cezayir'de bir kerhaneden söz etmeye kalkışınca onun sert bir bakışıyla konu yok olup gidiyordu. Ve ondan itibaren bir gemi dolusu keşiş olup çıkıyorduk. Madonna Baffo ve ona eşlik etmek için bırakılan kadın ayrı bir yerde güvenlik içindeydiler. Ama bu bile yetmemiş olacak ki kamerası olmayan küçük geminin dibinde bir faaliyet başlatıldı. Kırık sandık parçalarından ve eski yelken bezlerinden bir odacık yapıldı. Böylelikle haklarında tek kelime bile edinmeyen kadınlar göz önünden de yok oldular. Diğerleri için bu katlanılabilirdi ama benim için asla. Bir gün geminin bir köşesinden geçerken rastladığım nöbetçi beni hareketlendirdi. Benim Madonna Baffo'nun kardeşi olduğumu zanneden adamdı bu. Yaklaşıp yukarı kaldırılmış perdeye bir göz attım. Valinin kızı adamdan bir şeyler istemeye çalışıyordu ama amacına ulaşamıyordu. Kıza gülümsemeyi daha çok arzu ettiğim halde mecburen nöbetçiye gülümsüyordum. Sordum.